Ayrım 29.
Sayfa 214. Bu dönüşümün birdenbire olmadığını, hatta çok hızlı da olmadığını, ağır ve örtülü süreçler boyunca gerçekleştiğini söylemeliyiz. Gelişim fikrinin, dönüşüm ve evrim fikrinin öne çıktığı bu dönemde tarihselci bakış açısı belirleyici olmaya başladı. Diyebiliriz ki insanın tarihselliğe ya da gerçek anlamda gelişim fikrine ulaşması bu yüzyılda oldu. Uygarlıkları ayrı ayrı ele alma eğilimi, insanın etkinliklerini birbirinden kopuk bütünlükler sayma eğilimi, bir başka deyişle tarihi bir gelişim düzeni olarak değil de bir basit değişimler zinciri olarak görme eğilimi büyük ölçüde tarihe karıştı. Büyük ölçüde diyoruz, tüm eski düşünceler gibi bu düşünce de bir sıçrayışta yitip gitmedi, tersine etkisini bugüne kadar ulaştırdı. Bundan böyle Rousseau'nun doğal durum ve toplumsal durum bölümlemesi de anlamını yitiriyordu. Gelişigüzel değişimlerin yerini zorunlu dönüşümler ya da karşı konulmaz evrimler alıyordu. Böylece tarih temel belirleyici durumuna girerken başlı başına bir araştırma alanı, başlı başına bir bilim oldu. Çünkü tarihin yaratıcı gücü ortaya çıktı. O bundan böyle şaşırtıcı olaylarıyla insanları büyüleyen, çarpıcı yanlarıyla insanda uzak geçmiş zamanlar merakını uyandıran, bir ard arda gelmiş olaylar dizisinden çok daha başka bir şeydi. İnsanlığın kaba belleğinden de başkaydı. Bir bakıma yaşamın ta kendisi olan bir güçtü, yaşamın var edici gücüydü. Felsefenin yeni durumu. Felsefe alanında insan usunun üretimlerine olan o eski güven, 19. yüzyılda biraz daha sarsıldı. Buna göre metafizik düşünce pek çok yerde felsefeden kovuldu ve yerini felsefe için hem bir sağlık belirtisi hem az çok bir tehlike sayılabilecek bir bilim tutkusuna bıraktı ya da bırakır gibi oldu. Felsefenin bilimsel bilgiye zorunlu bağlanışını getiren bu tutum, felsefeye bilimsel düşüncenin dışında büyük bir yer bırakmıyor gibiydi. Bunun felsefeye yararı elbette olumlu bilgiye dayanmadan, sağlam veriye dayanmadan felsefe yapmanın insanı açmaza götüreceği inancını güçlendirmesi oldu. Bu arada felsefeyle uğraşanlar, felsefeyi bilime indirgemenin düşünce açısından tartışmalı bir konu olduğunu gördüler. Felsefe, bilimin verilerini birleştirerek genellemeler yapmaya yönelen bir bilgi alanı mı olmalıydı? Ayrıca insanın bilim dışında bir yaşamı olamaz mıydı? Felsefe aynı zamanda böyle bir alanı yönelemez miydi? En azından insan sorunlarını en genel düzeyde ve elbette bilimsel verileri çürütmeyi, yoksamayı, önemsememeyi düşünmeden tartışamaz mıydı? 19. yüzyılın bize kendi eliyle yaratıp sunduğu pek güzel bir doğru var. Felsefe, bütünlüklü bakıştan koptuğu, bütünlüklü bakma alışkanlığını bıraktığı zaman sakatlanır. Sıkıntı elbette bilimsel düşüncenin dışında bir başka düşünceyi yok saymaktan, tüm düşünselliği bilimselliğe indirgemekten geliyordu. Gerçekte bir bilim yüzyılında bilime olan bu aşırı güven hiç de garip kaçmıyordu. 19. yüzyılda şunu da iyi öğrendik. Felsefeyi salt öznelliğe dayandırmakta, onu salt nesnelin dünyasına kapamakta doğru değildir. Felsefe insanı tüm öznelliği ve tüm nesnelliği içinde bir bütün olarak kavrayabildiği sürece sağlıklıdır. Sanat içinde aynı şeyi düşünebiliriz. 19. yüzyılda bir de Rönesans'takine benzer, ondakinden çok daha güçlü, çok daha belirleyici bir inançsızlık eğilimi yaygınlaştı. Buna göre bir önceki yüzyılın dini yok sayan, ancak Tanrı'nın varlığını benimseyen tanrıcı anlayışlarının ötesinde Tanrı tanımazlık neredeyse ayrı bir inanç biçimi olarak yerleşti. Bunda elbet hızlı bilimsel gelişmelerin, bu arada olumculuğun büyük payı oldu. Ancak bu dönem duygunun, düşün, imgelemselin tümüyle bırakıldığı, geriye atıldığı bir dönemde olmadı. 18. yüzyılda koyulan duygucu eğilimler tartışılıyor, zayıflıyor ama gene de sürüyordu. Öznelcilik eğilimi bilim inancı kadar olmasa bile kendini iyi koruyordu. Edebiyat insanları artık böyle bir çağda ıpıslak bir duygusallıktan da, kuruluklardan da yana değildiler, içsiz bir nesnellikten, kapalı bir öznellikten yana değildirler. Ancak bundan böyle duyguculuğun çok zaman içtenliksiz görünen atılımları da istenmiyordu. felsefede ve edebiyatta aydınlanmacıların edebiyata felsefeden daha çok yatkın ama hem edebiyata hem felsefeye aynı ağırlığı vermeye çalışan deliksiz tutumları çok gerilerde kalmıştı. Gelenekçi düşünce ve önderi Joseph de Maistre. 19. yüzyılın başlarında tüm bilimsel gelişmelere karşın din kaynağından beslenen gelenekçi anlayış, çok zaman bilimsel gelişimleri de kavrayan bir görünüm altında düşünce alanına çok uzun sürmeyecek biçimde ağırlığını koydu. Bu gelenekçiler deyim yerinde ise yeni gelenekçilerdirler. Bunlar Katolik olmakla birlikte skolastik bir anlayışın sürdürücüleri olmadılar. Bu yüzden onları yeni düşüncenin inançlı kanadını oluşturan düşünürler olarak değerlendirmek uygun olur. Bu gelenekçilerin bir bölümü sıkı sıkıya Katolik düşüncesine bağlıydı, bir bölümü daha seçmeci bir anlayış sürdürüyordu. Gelenekçiliğin öncüsü Joseph de Maistre oldu. 1803-1817 arasında Petersburg'da Savoy elçisi olarak kalmış olan Joseph de Maistre, tam anlamında bir inançlı kişiydi ve bir ulusçuydu. 1796'da yayımladığı Considération sur la France, Fransa üzerine belirlemeler adlı kitabında şöyle diyordu. Dünyada insan yok. Ömrümde Fransızlar, İtalyanlar, Ruslar gördüm. Montesquieu sayesinde insanın İranlı olabileceğini de biliyorum. Ama insana gelince ben ona ömrümde hiç mi hiç rastlamadığımı söylüyorum. Varsa bile benim haberim yok. Ona göre her ulusun kendi ayırıcı özellikleri vardı ve her ulus layık olduğu yönetime sahiptir düşüncesi onda sarsılmaz bir fikirdi. Joseph de Maistre tam anlamında bir devrim düşmanıydı ve andığımız yapıtında da başka yapıtlarında da devrim fikrini eleştirirken insan usunun eksikliğini, insanın kendi kendini yönetebilecek bir varlık olmadığını göstermeye çalışıyordu. Düşüncesinde doğru ve isteminde sapık insanın yönetilmesi gerekir diyordu. Devrim karşısında tutumu çok kesindi. Devrimi yönetenler insanlar değildir. İnsanları kullanan devrimdir. Düşünür, Fransız devrimini şeytani bir olgu gibi değerlendiriyordu. Fransız devriminin onu tüm görülmüş ve belki de tüm görülecek şeylerden ayıran şeytani bir özelliği vardır. Ona göre toplum bir merkezin çevresinde yer alan bir katışmaçtı. Merkezde mutlak yönetici yer almalıydı. Düşünüre göre toplumu yönetebilecek olan gücün kaynağı gelenek ve yetkiydi. Toplumsal düzensizliğe ancak Papa'nın tartışılmaz yetkisini tanımakla ve kan dökmekle son verilebilirdi. Mutlak yönetimler arasındaki düzeni ve dengeyi sağlayacak olan Papa'ydı. Bir başka gelenekçi Louis de Bonald. Gelenekçi düşüncenin öteki adlarından biri de Descartes'in ve 18. yüzyıl düşüncesinin katı eleştiricisi Louis de Bonald'tır. Onun bakışı doğrudan doğruya tutucu bir bakıştır. Louis de Bonald, duygularıyla geçmişe, düşünceleriyle geleceğe bağlı olan insanlar şimdi de kolay kolay yer bulamazlar diyerek geçmişi gelecekten, duyguyu düşünceden koparmaya kalkar. Fransız devrimiyle ilgili olarak da şöyle der. Fransız devrimi insan hakları bildirisiyle işe başladı. Tanrı hakları bildirisiyle işini bitirecek. Ona göre devrim aptallıklardan ve garipliklerden başka bir şey getirmemiştir ve getirmeyecektir. Usta kişilerin ortaya koyduğu aptallıklar, akıllı insanların söylediği garip sözler, namuslu insanların işlediği cinayetler. İşte durum budur. Louis de Bonald, ayrılıkçı düşüncenin devrim üzerindeki etkisini şöyle belirlemiştir. Devrimleri yapan, İncil'den toplum sözleşmesine kadar hep kitaplar olmuştur. Restorasyon döneminde Paris milletvekilliği de yapmış olan Vicomte de Bonald, da böylece yapıtlarında devrimin getirdiği toplumsal sıkıntılardan kurtulmanın yollarını aramış, çözümü gelenekçilikte bulmuş, gelenekçiliği doğrulamak için karmaşık ve tartışmalı bir dil kanıtı geliştirmiştir. Ona göre dil bir tanrı vergisidir, her toplumun da temel dayanağıdır. Louis de Bonald, insan kendi düşüncesini söylemeden önce sözünü düşünür der. Düşünceyi önceleyen söz bir tanrısal açılımdır ve topluma doğruları iletir. Söz nasıl insanın anlatımıysa edebiyatta toplumun anlatımıdır. Dinde ve siyasette yetkicilik. temelde şunu duyurmak istiyordu. Duyulur nesneleri karşılayan kavramlar yanında yüksek fikirleri ortaya koyan erdem gibi, adalet gibi kavramlar her toplumda ahlakın temellerini oluşturur. Dil ahlaki yaşamın bir kanıtı olarak görülebilir. Dille açınan ahlaksallık özünde başlıca iki kaynağı dinsel yetki ile toplumsal yetkiyi zorunlu kılar. Yaşanılan toplumsal sarsıntıların başlıca nedeni düşünüre göre dinde ve siyasette yetkiyi yadsıyan protestan sapkınlığıdır. İnsanların osu dinsel inancı düzenlemek için görünür bir yetkiyi gereksinmez diyen Luther, insanlara siyasal eylemlerinde de yetki tanımama rahatlığı getirmiştir. Louis de Bonald'a göre sarsıntıların bir nedeni de 18. yüzyıl aydınlanmacılığıdır. Bu felsefe, tanrı tanımazlığı, deneyiciliği ve halkın egemenliğini bir bütünde toplayarak büyük bir toplumsal yıkıma neden olmuştur. Toplumsal sözleşme fikri bir saçmalıktan başka bir şey değildir çünkü yasa hiçbir zaman genel istemi ortaya koymaz. Düşünüre göre dil nasıl fikirlerle zihin arasında bir aracıysa yasal iktidar da tanrı ile halk arasında bir aracı olacaktır. Louis de Bonald siyasal iktidar örneği olarak insan tanrı kavramını getirir. İnsan tanrı, tanrı ile insanlar arasında bir aracı olacaktır. Ona göre yasal toplumsal yetki en insani şeydir. Louis de Bonald iktidarın bir aileye bırakılmasını önerir. Ona göre aile doğal toplumdur. Böylece Danton ve Marat demokrasisinin garipliklerinden ve zayıflıklarından kurtulunacaktır. Lamennais'in dinci gelenekçiliği. Gelenekçiliğin bir başka ünlü kişisi Lamennais'dir. Félicité de Lamennais bir ara Jean-Jacques Rousseau'nun görüşlerine hayran olup İnanç yolundan saptı ve sonra dine dönüp papaz oldu. Daha sonra kardeşi Jean'la Essai sur la différence en matière de religion, din konusundaki ilgisizlik üzerine deneme 1817-1823 adlı bir kitap yazdı. Bu kitapta din karşısındaki ilgisizliği ahlaki ve düşsel bir intihar olarak değerlendirdi ve bunun nedenini bireysel usa ya da özel duyuya olan büyük güvene bağladı. Lamennais'e göre insanda özel duyu ve ortak duyu olmak üzere iki ayrı anlama biçimi ayırmak gerekir. Bunlardan birincisi bireysel usa, ikincisi genel usa karşılıktır. Kendi kendine bırakılan bireysel us insanı mutlak kuşkuculuğa götürecektir. Doğruyu yanlıştan ayırabilmek için evrensel usa ya da ortak duyuya bir bakıma geleneğe başvurmak gerekmektedir. Evrensel usun kaynağı Tanrı'dadır. İnsan için tek temel doğru Tanrı vardır doğrusudur. Tanrı insanı yaratırken onun ruhuna bir takım ilksel doğrular yerleştirmiştir. Tanrı tüm insanları benzer yarattığına göre ortak duyunun geçerli olması doğrudur. Özel duyuyu bir yana atarak ortak duyuyu temel almak gerekir. Buna göre insan geleneğin dille ve ortak görüşle ortaya koyduğu inanca yönelmek zorundadır. Bu görüşleriyle Lamennais bir din bilimci özelliği gösterir. Hatta onun sözlerinde her zaman peygamberce bir gizemlilik vardır. Tanrım, zavallı proletere acıyım derken de özgürlük halkların alın teriyle kazanmak zorunda olduğu ekmektir derken de bize insanüstü bir düzeyden seslenir gibidir. Mendo Biran'ın seçmeci bakışı. Katolik öğretisiyle çeşitli felsefe anlayışları arasında uzlaştırmacı bir yol tutmaya çalışan seçmecilere gelince, bunlar gerçekte usçu bir çerçevede eski ile yeninin bileşimini kurmaya yöneldiler. Seçmecilerin başında şu sözleriyle bir iç-dış dengesi kurmayı öngören Mendo Biran gelir. Dış doğanın bilimiyle fikirlerimizin bilimi bir anlamda birbirlerine karışırlar. Ya da aynı şeye indirgenirler. Bu mutlak birliktir. Maddesel olmuş, ruhsal olmuş pek önemli değildir. Bu sezilen ya da düşünülen nesneyle birlikte sezen ya da düşünen varlığın birliğidir, arı özdeşliğidir. Mendo Biran'ın felsefesi her şeyden önce bir iç etkinlik felsefesidir. Bu felsefede insan her şeyden önce istemli bir varlık olarak, etkin bir varlık olarak düşünülür. Birey devinmeye başlamak istemeseydi ya da bunun için belirlenmiş olmasaydı hiçbir şeyi tanımayacaktı, hiçbir varlıktan kuşkuya düşmeyecekti, hatta kendi varlığının fikrine bile sahip olmayacaktı. Buna göre insan sürekli olarak engellendiği bir dünyada bir etkinlik isteme olarak vardır. Bilgi zorunlu olarak karşı savla oluşur, insan için her şey karşı savdır, insan kendinde de ilkel ve giderilemez bir karşı savdır, evrenle bir bütün oluşturur. Mende bir ana göre gerçek bütünsellik Tanrı'da gerçekleşmektedir. İstemci ahlakçılık. Buna göre her şey Tanrı'ya bağlanır ya da onda bir bütün oluşturur. Böylece bu felsefede içsel ayrıştırmadan, ruh ayrıştırmasından yola çıkılarak bir ruhçuluğa, oradan Tanrı'ya ulaşılır. Böylece düşünür, büyük ve bitmez metafizik tartışmalar dönemi geride kaldı dese de, bundan böyle şeyleri ve kendimizi tanıma yolunda gerçek amaçlarımızı, gerçek tanıma güçlerimizi, yetilerimizi kullanacağımızı bildirse de, gelişmekte olan olumcu düşünceye onun tam karşıtı olan bir düşünceyle yüklenir. Ona göre gerçek insan kendini ancak istemli çabanın ruhsal sezgisinde yakalayabilir. Gerçekte men de bir anda, sağlam görünen iç ve dış dengesi her zaman için yararına bozulmayı bekler gibidir. Sonuçta içle dışı ayrı tutmak ve bunlardan birini seçmek gerekecektir. Bu dünya ile iç dünya arasında bir seçim yapmak gerekir. Kendinde yaşayan kişi dış yaşamın tüm yararlarından vazgeçmelidir. Bu yararların birincisi elbette ündür. Ruhunun yetileriyle ilgili en derin incelemeyi yapmış olan kişi belki de böylece başkalarının ruhunda büyük bir yer tutmaktan vazgeçecektir. Bilgi konusu olduğunda mende bir an duyumla algıyı birbirinden ayırır. Duyum edilgindir ve dış dünyaya bağlıdır, çeşitlidir ve değişkendir. Algı ya da üst algı bizim istemli etkinliğimizin bir sonucudur, etkin bir çabadır, yetkin bir biçimde özgürdür, sürekli ve her zaman aynı yapıdadır. İnsanı kendinde yükümlü kılan işte bu istemli etkinliktir, bu istemli çabadır. Düşünce bu etkinlikte bilimin ilk ilkelerini doğrudan doğruya sezer, tam tamına doğuştan ya da soyut fikirler olarak değil, somutun bir yansıması olarak sezer. Bu çaba içinde önce nedeni, sonra tözü, sonra özgürlüğü tanır. Ben de bir an bu arada basit duygulanım adı altında bilinçaltının varlığını da gösterir ve onu eylemlerimizin yönetici ilkesi olarak belirler. Çabanın ya da etkinliğin basit bir biçimi olan bu basit duygulanım yaşamımızı belli bir amaca yöneltmede büyük önem taşır, bizi duygu yakınlığına ve duygu uzaklığına iten odur. İlk ilkelerle, özellikle de nedensellik ilkesiyle biz üst bir varlığın fikrine doğru yöneliriz. Bu en yüce ilkenin bizde olmasını isteriz. Tanrı bu durumda bizi önce düşünce yoluyla tutar, sonra istemimizi etkiler ve varlığımızı derinlikli bir yaşamla zenginleştirir. Felsefesiyle ruh bilime büyük atılımlar kazandırmış olan, öte yandan William James gibi, Henry Bergson gibi filozofları büyük ölçüde etkilemiş olan Man de bir an, isteme ağırlık veren yanıyla da stoacıları düşündüren güçlü bir ahlakın savunucusu olmuştur. Gelenekçi seçmeciliğin eğitime yansıması. Destut de Tracy. Gelenekçi seçmeci bakış açısının gelişmesinde, bu arada Man de bir an'ın görüşlerinin oluşmasında büyük payı olan Destut de Tracy, dönemin en ilgi çekici düşünürlerinden biridir. O her şeyden önce bir eğitim bilimcidir, bir eğitim kuramcısıdır. Bu konudaki araştırmalarıyla büyük ilgi toplamıştır. Düşüncesi büyük ölçüde Condillac'ın etkisindedir. Düşünür 1806'da yazdığı ve çok sonra yayımlayabildiği Commentaire de l'Esprit de Loi'da yasaların ruhu üzerine yorum, yalnızca bir mutlak yöneticinin çıkarları adına düzenlenmiş olan, dini kullanan, yazarlarla eğitimcileri maaşa bağlayan, çağdaş olumlu bilim anlayışına uzak düşen ve felsefi araştırmaları dışlayan her türlü eğitim fikrine karşı çıkmıştır. Eğitimde matematiğin önemini abartmak da ona göre son derece yanlıştır. Matematiğin zihni tüm yanılmaların dışında kalacak biçimde yetkin kıldığı doğru değildir. Destut de Tracy'ye göre zihni yetkin kılacak olan alan ancak doğa bilimleri alanı olabilir, özellikle de kimya bilimi olabilir. Eğitimdeki kötülüklerin bilimler arasındaki kopukluktan geldiğini öne süren düşünür, bu kopukluğu giderecek, tüm bilimleri bir bütünde bir araya getirecek ülküsel bir tutumu önerir, bu arada 5 ülkü belirler. Gerçek anlamda ülkü, insanın yetilerini ve onlar arasındaki ayrılıkları inceleyecektir. Dil bilgisi ya da belirtiler incelemesi sözü ya da söylemi inceleyecektir. Mantık, yargıda kesinliğin yollarını ele alacaktır. İstem araştırması, ahlakı ve iktisadı öngörecektir. Son olarak da fiziksel bilimlerin ve soyut bilimlerin ögeleri araştırılacaktır. Düşüncenin amacını eylem olarak belirleyen düşünür, Mendebiran'ın görüşlerine görüşleriyle katkıda bulunurken, daha çok bir eğitimci olarak sağlıklı eğitim sorununu tartışmasıyla ilgi çekmiştir. Gelenekçilikten ruhçu seçmeciliğe. Fransa'da basit gelenekçilik ruhçu seçmeciliğe doğru gelişirken, özellikle Mendebiran'ın etkisi altında tanrı, ruh, varlık gibi sorunlara ya da üst düzeyde metafizik sorunlara yönelindi. Bu arada insan ruhunun derinlerini araştırmaya ağırlık verildi. Düşünce dünyasında pek büyük bir ağırlık ortaya koyamayan seçmeci ruhçuların başında Pierre Laromiguer 1756-1837 ve Paul Royer Collard 1763-1837 vardı. Paris'te Edebiyat Fakültesinde felsefe profesörü olan Laromiguer'e Condillac'ın izleyicisiydi. Ancak onun felsefesine büyük bir yenilik getiremedi. Özellikle dikkat üzerinde durdu. Zaten Condillac da Locke felsefesine büyük bir yenilik getirememişti. Düşünüre göre dikkatten doğan karşılaştırma, şeyler arasındaki ilişkiyi ortaya koymakla yargının ve usa vurmanın temeliydi. Düşünür, felsefeyi daha çok bir fikirler araştırması ya da ayrıştırması olarak anlıyordu. Ancak ona göre her zaman üstün düzeyde olan ve ayrıştırmadan kaçan fikirler vardı. Royer Collard, Paris'te Edebiyat Fakültesinde verdiği derslerde Condillac'ın duyumculuğunu daha çok inanca yaslanarak eleştirdi. Théodore Geoffroy 1796-1842 École Normale'de ve Sorbonne'da dersler verdi ve 1833'te milletvekili oldu.